Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İyi haftalar diliyoruz hepinize. İşte Hayatın Sesleri başladı. Haftanın ilk günündeki birlikteliğimizde de biz söz verdiğimiz üzere yine siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Programı bugün de sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Recep Özden var ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı biliyorsunuz. Program boyunca 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 bu numaralardan arayıp Hayatın Sesleri'ne dahil olabilirsiniz siz de. Elektronik posta yoluyla da iletişime geçebilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz.
Uyanır gece yarısı, yoktan sevda yaparım. Uyanır gece yarısı, yoktan sevda yaparım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. Küçük adımı karafa giden ben akarım. Çağırırlar küçük adımı karafa giden ben akarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönüyor dünya. Her gün yoldan çıkarım, kalbim sevda kuyusu. Her gün yoldan çıkarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. Ben aklımda tutarım, sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli.
dünya bir hazine. Köşemiz başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bu hafta UNESCO anma ve kutlama yıl dönümlerini konuşacağız. Ne anlama geliyor UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri hocam? Nedir?
Efendim, hem size hem de dinleyicilerimize merhabalar, iyi günler diliyorum. UNESCO'nun pek çok bunun gibi bir anlamda tırnak içinde söyleyeyim prestijli uygulamaları var. Hı hı. Özellikle hani uluslararası topluma UNESCO'nun farkındalığını anlatacak ve çalışmalarını gösterecek. Bunlar 8-10 programda bunlar içerisinde çok öne çıkıyor. Bunlardan birisi örneğin İstanbul'un, Kapadokya'nın veya Pamukkale'nin içinde bulunduğu Dünya Miras Listesi, çok önemli bir UNESCO, evet, programı. Sonra Karagöz, aşıklık sanatı, sema törenleri gibi, Türk kahve geleneği gibi miraslarımızın bulunduğu insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesi, çok önemli bir program. Üçüncüsü, doğal mirasla ilgili insan ve biyosfer rezervleri dediğimiz bir programı var. Orada da doğal mirasları listeliyor UNESCO. O da çok önemli bir program. Dördüncü bir program, bu jeolojik alanları, yani yanardağları, kanyonları ve benzeri jeolojik oluşumları listeliyor. Jeopark ağları var. Hı hı. Bunun yanında yaratıcı şehirler ağı, öğrenen şehirler ağı gibi aşağı yukarı bir 8-10 program çok önemli bir şekilde UNESCO'yu anlatan iyi programlar. Bunlar arasında da anma ve kutlama yıl dönümleri var. Adından da anlaşılacağı üzere anma ve kutlama yıl dönümleri, yani herhangi bir konuyu anmaya, geçmişte olan bir konuyu anmaya veya o kişi veya olay üzerinden bir konuda ortaklaşa olarak, insanlık olarak kutlama yapmaya yönelik.
Peki geçmişteki bir konuyu anmaya derken o geçmişin bir süresi var mı? 10 yıl, 20 yıl.
İşte onu söyleyeceğim hemen. UNESCO bu programa, yani anma ve kutlama şeklinde bir program oluşturalım düşüncesi 78'de olgunlaştı, 1978'de. Ve o tarihten itibaren anma ve kutlama yıl dönümleri oldu. Türkiye'de ilk defa 1981 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılını bu kutlamaya önerdi ve dünya, insanlık 1981 yılında Atatürk'ün 100. doğum yılını andı.
Peki, Türkiye ilk o zaman mı dahil
oldu? İlk defa 1981 yılında Türkiye buna dahil, hı-hı, oldu. O tarihte tabii belli kriterler vardı. Şimdi yıllar geçtikçe izlenen yolla, deneyimlerle yeni kriterler oluştu. Oluşan yeni kriterlerde temel konu şu: herhangi bir olayın UNESCO tarafından anma ve kutlama programına dahil edilebilmesi için her şeyden önce UNESCO'nun temel amaçlarıyla uyuşması lazım.
Nedir yani o temel amaçlar?
O temel amaçlar şu: UNESCO'nun temel amacı barışı sağlamak. Eğer herhangi bir miras barışın sağlanmasına destek oluyorsa, herhangi bir kişi geçmişte barışın korunmasına destek oluyorsa, herhangi bir olay barışın sürdürülmesi için anlamlı ise bunu anma ve kutlama yıl dönümüne alıyor. Ya da bunun dışında bilimin gelişmesine katkı sağlamışsa, bunun dışında sanatın gelişmesine katkı sağlamışsa, bunun dışında insanlığın refahına katkı sağlamışsa, bunun dışında doğanın korunmasına yönelik herhangi bir dikkati varsa, dolayısıyla bütün bunlar UNESCO'nun biyolojik çeşitliliği, kültürel çeşitliliği ve barış kültürü ve refah toplumu yaratma temelindeki ideolojisine ve inanışına uygun olması lazım. Öncelikle buna bakıyor.
Kriterler bunlar.
Kriterler
yani.
Bunlar. Mesela bu kriterlere ne uymaz diye baktığımızda, savaşan kişiler bu kriterlere uymaz. Hı hı. Mesela bunu UNESCO savaşan kişileri anma ve kutlama programına almıyor. Devlet başkanlarını almıyor. Dini şahsiyetleri almıyor. Eğer dini şahsiyet devlet başkanı veya savaşan kişi ama aynı zamanda da bir edebi eser sahibi ise ya da UNESCO'nun değer verdiği başka bir alanda da ikinci bir özelliği varsa onu kabul ediyor. Onu kabul ediyor. Bir de çok temel bir kriter daha var. Herhangi bir anma ve kutlama programı için UNESCO üzerinden en az 50 yıl geçmiş olmasını esas alıyor. Hı hı. Yani bir olayı eğer anacaksak veya bir konuyu kutlayacaksak üzerinden 50 yıl geçmiş olmalı. 50 ve katları olması lazım bunun da. Hı hı. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl, 1000 yıl, 2000 yıl, 5000 yıl olabilir ama 49 yıl olmaz, 75 yıl olmaz, 85 yıl olmaz gibi. Yani 50 ve katı olması gerekiyor. O da bir temel kural.
Aslında o çerçeveden baktığımızda ülkemiz bu anlamda çok zengin galiba, değil mi?
Şimdi çok
pek çok katlar var.
Şimdi biraz önce saydığım alanlar vardı. Hani evet. Doğal mirasla, kültürel mirasla ilgili veya başka alanlarla ilgili. Ülkemiz bir hani kavşak ülkesi. Biz bunu çok kullanmıyoruz. Hani işte Batı dillerinde Carrefour deniliyor.
Evet.
Bu Carrefour ülkesi şu anlama geliyor. Kuzeyden güneye geçerken bizde konaklayacaksınız. Doğudan batıya geçecekseniz bizde konaklayacaksınız. Dolayısıyla ister göçmen kuş olun, isterse seyahat eden insan olun. Bu kavşak noktası, bu yolların birleşme noktası Anadolu dünyada. Evet. Bu Anadolu'da da kadim medeniyetler, hani ana kara dediğimiz Amerika çok iyi tanınmıyorken, Afrika'nın aşağı bölümleri çok fazla kullanılmıyorken, Avustralya diye bir kıta adlandırması dahi yokken, bu ana kara dediğimiz Asya Avrupa kıtasında olaylar Orta Doğu'da başlamak üzere o Uzak Doğu'yla Avrupa arasındayken bütün yolların birleştiği yer burasıydı. 3000, 4000, 5000, 7000, 10000 yıldır bu. Ve her medeniyet buraya inanılmaz katkı sağladı. Ve bunlar sit alanları olarak, tarihi yapılar olarak, insan hatıraları olarak, pek çok şey olarak buraya geldi, eklemlendi. Ve nihayet son işte 1000 yıldır biz bunları yoğurduk, bir biçime dönüştürdük, koruduk, kullandık, bugüne aktardık. Ve çok zengin bir mirasın üzerinde oturuyoruz. Onun için 50 ve 100 katı şeklinde hangi kriteri getirirse getirsin uluslararası toplum, Türkiye bunlara uyacak. Mutlaka bu anlamda bu kriterlere uygun miraslar buluyor.
Buluyor da o mirasları UNESCO'nun kriterlerine uygun kişi ve olayları kimler neye göre nasıl seçiyor?
Tabii onu da söyleyeyim. Şimdi UNESCO işte 78 yılında belirlediği kriterlere göre bir seçim süreci başlattı ve seçti. Son olarak 2013 yılından sonra yeni bir kriter uyguladı. O da şöyle, gene 50 ve katları olacak. Gene UNESCO'nun barış, kardeşlik, dostluk, kalkınma, refah toplumu, kültürün ve doğanın korunması ile ilgili temel ideallerini muhafaza edecek. Ama bunun yanında yerel değil de bölgesel veya uluslararası bir tanınırlık olsun istedi bu defa. Yani çünkü çok fazla yerel konular gelince diğer ülkelerin tanımadığı çok yerel konuların gelmiş olması UNESCO'da ortak eylemler oluşturmaya yetmedi. Dolayısıyla şimdi bu defa dedi ki daha önceden 4 dosya sunabiliyordunuz. 2014 yılından sonra gelen kurallarla 2 dosya sunabiliyorsunuz. Yani 2 olay sunabiliyorsunuz ama...
Peki bu arada bizim hiç 4 dosya sunup da 4'ünün de kabul edildiği bir dönem oldu mu?
Tabii. Onu da hemen söyleyeyim.
Tamam.
2013 yılında biz bunu başardık. 2014 yılında bunu başardık. 2015 yılından işte 17 yılına geldiğimizde bu artık kritere uydu, uymak gerektiği için 15'ten sonraki dönemde 15, 17 sonrası 2 olarak devam edecek. Ama 2011'de de böyle bir başarılı miras sunumumuz oldu. 2013'te de oldu. Hatta 2013'te
o zaman 5... bu genel konferanslar 2 yılda bir yapılıyor.
UNESCO'nun genel konferansları sonu tek rakamla biten yıllarda yapılır. 2 yılda bir yapılır ve işte 2015 yılında yapılmıştı. Şimdi 2017'nin Kasım ayında yapılacak ve yeni sunumlar olacak. Bu iki miras sunmanın da bir ek şartı gelişti 2014 yılında. O da şu, yani yerel değil de bölgesel veya uluslararası olsun deniliyor ya.
Evet.
Sizin dışınızda en az iki ülkede daha tanınan bir miras bulacaksınız ya da kişi bulacaksınız, olay bulacaksınız ki onu sunabilirsiniz denildi. Bu kriteri de Türkiye çok rahatlıkla karşılıyor. Yani önümüze öyle isimler geliyor ki biliyorsunuz biz hem bir imparatorluk bakiyesiyiz devlet olarak, hem de Türkler olarak, Türkçe konuşan ülkeler olarak çok geniş bir kültür havzasında yaşıyoruz.
Evet.
Onun için de Türkler olarak konuştuğumuzda en azından 15-20 ülkeyle içinde bulundurdukları Türk nüfus nedeniyle bağımız ve temasımız var. Ama imparatorluk kültürü diye baktığımızda da dünyada 50'ye yakın ülkeyle çok ciddi temasımız var. Onun için hani iki ülke bulmak...
O zaman biz tüm kriterleri hep karşıladık girdiğimizden bu yana.
Gerçekten karşılıyoruz ama şöyle bir şey yapmışız geçmişte. Yani dosya hazırlamak gerçekten bir program içerisinde İngilizce ya da Fransızca sayfalar dolusu metin hazırlamak gerekiyor. Ne yazık ki zaman zaman bu enerjiyi bulamadığımız, hiç dosya sunmadığımız yıllar da olmuş. Bazen de işte iyi, başarılı olduğumuz yıllar da olmuş.
Evet.
Şimdi biz son 2010 yılından bu tarafa bütün genel konferanslarda belirlenen kriterler doğrultusunda bize ayrılan kotayı hep kullandık. Kullanmaya devam ediyoruz.
Evet. Peki nasıl seçiliyor
onu
kişi
da, onu da arz edeyim.
Olaylar demiştim.
Şimdi öncelikle hani genel konferansın yapılacağı yıldan hani Kasım ayında yapılıyor. İşte 2017'de yapılacak örneğin. 2016'nın Eylül-Ekim aylarında başvurularınızı da hazırlayın. Ocağın 15'ine kadar bize bildirin diye UNESCO Genel Direktörlüğü'nden milli komisyonlara yazılar geliyor. Hı hı. Biz bu yazılar geldikten sonra ülkemizde bu kriterleri de Türkçeleştirerek, yazımızın ekine koyarak bütün kurumlarımıza, bütün bakanlıklarımıza, bütün muhataplarımıza duyuruyoruz. Diyoruz ki şu kriterlere uygun bir öneriniz varsa bize bildirin, biz onu UNESCO'ya sunmak istiyoruz diyoruz. Bütün bu kriterlere uygun öneriler, uygun olmayan öneriler, çok yerel öneriler, farklı öneriler geliyor. Bunları biz yönetim kurulumuzda değerlendiriyoruz ve kritere uygun olanlarından en başarılı olan ve uluslararası destek bulabileceğimiz iki miras ya da iki konu ya da iki şahsı seçiyoruz ve onları dosyasına hazırlıyoruz.
Birinin kişi birinin olay olması gerekmiyor. İki kişi Hayır. ya da iki olay da olabilir.
Sadece bir kriter daha var onunla ilgili. Seçtiğiniz kişi veya olayın birinin toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici özellikte olması lazım. Arzu edilen orada bir kadın adayın sunulmasını çok arzu ediyor UNESCO. Ama kadın aday olmasa da en azından toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirici bir içerikte bir dosya sunulmasını arzu ediyor.
Evet. Evet. Peki biz 2015'te neyle katılmıştık?
2015 yılında iki şahsiyetle, isimle katıldık. Hoca Ahmet Yesevi'nin vefatının 850. yılı, Fuat Köprülü'nün vefatının 50. yılıyla katıldık. Bu iki dosyamız için de hani bölgesel ve uluslararası tanınırlık kriteri açısından Kazakistan'la, Kırgızistan'la ve Azerbaycan'la da temas kurduk. Onlar da bu dosyalara katıldılar. Dolayısıyla dört ülkenin, yani iki ülke isteniyordu. Biz dört ülke olarak sunduk ve başarılı bir dosyaydı. Hoca Ahmet Yesevi'yi biz toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından önemli gördük. Nedeni de şu, biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi kadınların ve erkeklerin bir arada aynı mecliste bulunduğu yerlerde dini vaazlarını, anlatılarını söylüyor. Aynı zamanda da kendisi bir geleneksel meslek ustası olarak kaşık ustası, yani marangoz. Yani marangozluk Ahmet Yesevi'den Sultan Abdülhamit'e kadar gelen bir yani Türklerin liderlik mesleği aynı zamanda söyleyebilirim. Orada Buhara'dan daha işte dini kelamı ve söylemi yanlış yorumlayan Hoca Ahmet Yesevi diyorlar ki kadın erkek bir arada nasıl dini cemaatleri oluşturabilir? Burada bir sapkınlık mı var filan diyorlar. Bir teftiş için bir müfettiş gönderiyorlar. Ve gönderilen müfettiş bakıyor, Hoca Ahmet Yesevi'yi takip ediyor, izliyor. Sonra Ahmet Yesevi ona bir hediye paketi veriyor. Bunu gittiğin zaman Buhara erenlerine götür, açma yolda diyor. Açmıyor adam. Oraya gittiğinde hediyeyi veriyor. Nasıldı ahval diye sormalarına gerek olmadan önce hediye açılıyor. Hediye açıldığında bir pamuk, ortasında da köz. Köz sönmemiş, pamuk yanmamış. Dolayısıyla mesaj şu, yani niyetler düzgün olursa kadınla erkek bir arada bulunabilir ve çok da yararlı şeyler yapabilir. Bu mucize ve bu mesajdan sonra Ahmet Yesevi'nin yakasını tabir yerindeyse serbest bırakıyorlar. Ahmet Yesevi de Türkistan'da kendi öğretisini, kültürünü bu eksende anlatmaya devam ediyor. Ve onun müritleri ve talebeleri biliyorsunuz Anadolu'ya kadar gelerek Anadolu'yu da irşad ediyorlar. Yani Menkabevi, Ahmet Yesevi kültürü böyle bir şey. İşte biz de burada toplumsal cinsiyet eşitliğinin Türkler için, Türk dini hayatı için, Türklerin tasavvuf yorumu için ne kadar düzgün, yerinde ve eşitlikçi bir model oluşturduğunu anlatmış olduk. Uluslararası toplumda da çok ilgi uyandırdı.
Evet, onu soracaktım. Evet. UNESCO tarafından nasıl karşılandı diye.
Ahmet Yesevi yılı diyelim, 2016 yılı fevkalade başarılı geçti. Özellikle Hoca Ahmet Yesevi'nin üniversitesi biliyorsunuz Kazakistan'da kurulu. Evet. O üniversitenin mütevelli heyeti, başkanı, hocaları dahil olmak üzere Türkiye'de hem Fuat Köprülü hem Ahmet Yesevi biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar diye bir eseri var Fuat Köprülü'nün. O da da Ahmet Yesevi ve Yunus Emre'yi anlatmıştır kitabında. Yani çok bütünlendi, tevafuk diyorlar eskiden. Çok bütünlendi ikisi. Çok iyi bir yıl geçirdik, çok başarılı bir yıl geçirdik şeyle ilgili.
Ne güzel, ne Ahmet mutlu. Yesevi'yle ilgili. Peki dahil olduğumuz günden bugüne kaç kişi ve olay anma ve kutlama yıl dönümleri arasına girdi hatırlayabiliyor musunuz?
Tabii ki. İstatistiksel olarak eğer ne yazık ki diyorum yani 78'den bu tarafa yapabilseydik 4 kriterin olduğu yıllarda dahil ederek 125'in üzerinde isim sunabilirdik. Ama ne yazık ki biz o yılları bazen boş geçirmişiz. Şu anda bizim UNESCO'ya sunduğumuz, kabul edilmiş 25 olay veya şahsiyetimiz var. Anma ve kutlama yıl dönümünü kabul ettirdiğimiz. Anma ve kutlamayı da şunun için söylüyoruz.
Evet.
Eğer vefat söz konusu ise yahut bir tarihi olaysa anma diyoruz. Kutlamayı da hani bir doğumsa kutlama olarak zikrediyoruz.
Evet. Peki gelecek yılın önerisi belli değil tabii ki. Bu yılın Eylül ve Ekim'inde mi gerçekleşecek o?
Belli oldu. Belli. Çalışıyoruz oldu üzerinde ama henüz süreç tamamlanmadığı için biz inşallah yıl ortasında belki Nisan ayında yürütme kurulu UNESCO'nun toplanıp da sonuçların ön değerlendirmesini yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşabilir hale geleceğiz.
Ne güzel, evet. Ne mutlu. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz, Dünya Bir Hazine köşemizin konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza.
Başıma gelenler hep senin yüzünden, ne istedin benim sevgimden, yıkıldım artık ben, sevemem yeniden, başıma gelenler hep senden, yıkıldım artık ben, sevemem yeniden, başıma gelenler.
5:29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Paris'e, Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Aslı Ulusoy Panluti var. Merhabalar başkentten, selamlar, sevgiler.
Paris'ten merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Aslı Ulusoy Panluti, 2 yıl önce açılan Paris Flermoni, şehrin gözde müzik merkezi, müzik sitesiyle el ele müzikseverlerin ilgi odağı olmayı başarmıştı. Aslında çok tartışılmıştı başlangıçta. Neler aktaracaksınız, nasıl bu duruma geldi?
Öncelikle şunu söyleyelim, Fransa'da Türkiye'de ne kadar biliniyor bilmiyorum ama çok ciddi bir sosyal problem var. O da şehirlerin, büyük şehirlerin çevresinde kurulmuş olan banyolar. Dolayısıyla hükümetler her seferinde, her değiştiğinde bu konu gündeme gelir. Ve işte bu sosyal problemli mahallelerden birinde bu defa dediler ki bizim yıllardır bir müzik sitemiz var. İçerisinde ciddi bir müzik müzesinin bulunduğu. Bu kez dediler ki biz buna ek olarak pedagojik, yani eğitim amaçlı konserlerin de düzenlendiği, atölyelerin açıldığı, bir aylık bebekten 70 yaşındaki insanlara kadar herkese yönelik konferansların, etkinliklerin, öğretici atölyelerin olduğu bir merkez açalım. Ve inşaatı başladığında da kıyamet koptu burada. Çünkü Fransızlar öyledir. Yeni bir karar alındığında topluca tepki verirler. Tıpkı Eyfel yapıldığında verdikleri tepki gibi. Dediler ki bir kere bu şehrin dışına doğru kim gidecek buraya? Tırnak içinde entelektüel seviyesi çok yüksek. Kim gider ki dediler. İkincisi tamamen metal bir yapı söz konusu olan, son derece modern bir yapı. Bu da tartışma nedeni oldu. Ki bu arada belirtelim, mimarı burada çok bilinen Jean Nouvel isimli prestijli bir mimardır. Abu Dhabi'deki Louvre'un da mimarıdır. Dolayısıyla bir hayli tartışıldı. Ancak geçenlerde merak edip aradım ve dedim ki bana gezi yapar mısınız? Beni güzelce gezdirdiler, çok gurur duyuyorlar mekanlarıyla. İnanılmaz bir ilgi görüyor. Özellikle Paris dışında problemli mahalle dediğimiz bölgelerde öğrenciler topluca okulları tarafından ya da sosyal organizmalar tarafından, çeşitli dernekler tarafından buraya götürülüyorlar. Ve küçücük çocukları atölyeleri sırasında izledim. Yapmış oldukları atölyeler o kadar etkili olmuş ki takip eden çocukların %70'i sadece Paris'te değil, bu projeyi başka yerlere de taşınmış söz konusu mekan Paris Filarmoni. Ve oralardan çocuklar %70'i konservatuvara kaydolmaya başlamışlar. Bu inanılmaz bir rakam diyorlar. Burada konservatuvarın yanı sıra okulunuza da devam edebildiğiniz için haftanın 2 günü konservatuvara giderek çocuklar bu imkanı kendilerine sağlayabiliyorlar, okulun yanı sıra konservatuvarı. Böyle bir mekan söz konusu. Aynı zamanda içerisinde çok güzel bir iddialı, akustiğiyle özellikle iddialı bir büyük salon adını verdikleri konser salonu var.
Kaç kişilik salon?
2400 kişiden 3650 kişiye kadar çıkabiliyor. Çünkü hareketli bir salon. Koltukların ve sahnenin yeri değiştirilerek. Zaten yapılan salonun ve genel olarak mimarinin iddiası çok büyük. Londra Filarmoni, Berlin Filarmoni gibi dünyaca bilinen filarmoniler de, oranın müzisyenleri de biz de Paris'teki filarmoni gibi bir salon istiyoruz demeye başlamışlar. Bana çok övünerek anlattılar.
Evet. Türlerini göstererek. Çünkü 360 derece oturma imkanı var bildiğim kadarıyla, değil mi?
Doğru. Doğru, çevriliyor. Doğru. 2 pozisyonu var sahnenin. Arzu ederseniz tam ortasındasınız. Arzu ederseniz böylelikle 360 derece çevreleniyor sahne. Arzu ederlerse özellikle modern müzik için, onlar çünkü sadece klasik müzik yapmıyorlar, modern müzik için, konserler için sahneyi duvara dayayabiliyorlar. O durumda 360 derece olmuyor.
Hı hı, evet. Evet, şimdi başlangıçta belki çok tartışıldı, şehre çok uzaktı ama hiçbir şey engellemedi bu şekilde.
Yok, hayır, çok kararlıydılar zaten. Ve şöyle söyleyelim, bu ekip, söz konusu olan ekip aynı zamanda müzik sitesinin içerisindeki müzik müzesiyle 4000 enstrümanlı bir müzik müzeleri vardır. İlk çağlardan günümüze enstrümanlar diye, ki içerisindeki bir parça çok ilginçtir, bir klavsen. üzerinde ine baktığı deniz yenilgisinin Osmanlı'nın anısına diye yapmışlar. Böyle ay yıldızlı bayraklarla süslemişlerdir. Enteresandır o dekoru. Dikkat çekici bir eserdir o. Çok zengin bir müzik koleksiyonu var içeride. İşte diyorlar ki biz zaten oradaki tecrübemizden yola çıkarak biliyorduk ki sadece Paris merkezi müziği dinlemez. Aynı zamanda Paris'in banyolarında de müziği çok seven, konserlere zaman ayıran, para ayıran ki bu arada %20 kadar piyasanın altında bilet fiyatları. Bu da tabii ki çok etkili olmuş insanların gelmesinde. Ancak dediğim gibi tecrübelerinden yola çıkarak çok eminler, biz emindik diyorlar geleceklerine. Bu arada geziyi yaptıran şahıstan da söz etmek isterim. Genellikle bizleri, basın temsilcileri gezdirir. Burada basın temsilciliğini Paris Sorbonne'da müzikoloji okumuş bir beyefendi yapıyor. Dolayısıyla çok tutkulu, müziği çok iyi biliyor. Bana 3 saat kadar ayırdı ve o 3 saatte inanılmaz heyecanla projelerini anlattı. Partisipatif konserler dedikleri, katılımcı konserler dedikleri bir konser sistemleri de var. O da çok ilginç geldi bana. Mesela küçük çocuklar hafta sonları bir atölye vasıtasıyla oranın çok prestijli bir filarmonisine eşlik ederekten, onlara çünkü öğretiliyor o parça nasıl söylenir, eşlik ederekten öğreniyorlar ve mesela sihirli flüt konseri sırasında birden şef çocuklara dönüyor ve çok bilinen, hepimizin şu anda tabii melodisini size söyleyemiyorum evet. Ama internetten baktığınızda sihirli flüt en ilginç parça dediğiniz zaman çıkıyor ve çocuklar hep birlikte söylemişler. Tabii seyirciler şaşkın, aramızda şarkı söyleyen çocuklar var diye. Bu türden etkinlikler sayesinde de zaten çocuklara müziği sevdirmeyi başarmışlar. Tıpkı Demos ismini verdikleri projeyle çok küçücük çocuklara haydi şimdi sen seç buradan bir enstrümanı, birazdan da çalacağız demeleri gibi. Dolayısıyla konservatuvarın önce solfejle başlayan ve saatler alan sürecini atlıyorlar. Direkt enstrümana dokunduruyorlar çocukları. Ve Philip Provençal Bey'in de söylediği gibi çocuklar zaten enstrümana dokunduklarında elde ettikleri, duydukları duyguyla bir daha o enstrümanı hiç bırakmıyorlar.
Evet, ne güzel. Peki sevgili Aslı Ulusoy Panetis, siz de bir rehber olarak, bir rehber tarafından orada gezdirildiğinizde neler hissettiniz? Sizin duygularınızı da öğrenelim lütfen.
Şunu söyleyebilirim. Biz gazeteciler alışığız basın temsilcilerinin bizi gezdirmesine. Bu kez tekrar altını çiziyorum. Müziğe tutkun biri tarafından gezdirilmiş olmak çok keyifliydi. Çünkü biz provalara da girdik. Provalarda Rönesans'tan, Orta Çağ'dan parçalar çalınıp söyleniyordu. Beyefendi, ben de bir müzik tutkunuyum. Dolayısıyla bir parça biliyorum bu müziği. Beyefendiye daha şu mudur demeden hemen bana söylüyordu. Bakın şu anda şunu dinliyoruz. Ki genellikle basın temsilcileri çok hakim olmazlar bu kadar detaya. Hı hı. Hoş bir duygu. Yani bir rehber beni gezdirdi. Doğru söylüyorsunuz. Benim Paris'i gezdirdiğim gibi.
Evet.
Çok keyifliydi. Yani birkaç gün, ben bunu yazdım da gazetelere. Birkaç gün dolayısıyla heyecanıyla dolaştım ve gelen gruplarıma da anlattım Paris'te.
Evet, bu heyecanı bizimle de paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yine ben birlikte olmak dileğiyle sevgili Aslı Ulusoy Panoti, Başkent'ten tekrar selamlar, sevgiler.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar size.
Teşekkür ederiz.
Ağırınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağırınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım. Zaman zaman sorma, utanırım. Sorma, söyleyemem. Sorma, nöbetlerdeyim. Başım duman. Ah, bu yangın beni öldürüyor. Yavaş yavaş kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni küllediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni küllediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım. Zaman zaman sorma, utanırım. Sorma, söyleyemem. Sorma, nöbetlerdeyim. Başım duman. Ah, bu yangın beni öldürüyor. Yavaş yavaş kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni küllediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni küllediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim. Sorma yangınlardayım. Zaman zaman sorma, utanırım. Sorma, söyleyemem. Sorma, nöbetlerdeyim. Başım duman.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Onu son gördüğümde okulumuzun sokağından aşağı doğru hızlı adımlarla yürüyordu. Her adımında binlerce kilometre uzaklaşıyordu hayatımdan sanki. Cevabını hiçbir zaman açıkça duyamadığım, dolayısıyla da tam olarak öğrenemediğim sorularla baş başa bırakıyordu beni. Sevgisinde cesur yüreğe, sıra sevgisini dile getirmeye geldiğinde yetmemişti birkaç sözcüğü söylemeye. Mezuniyet günümüzden 8 ay öncesinde tanımıştım onu. Lisedeki son yılımın ilk günleriydi. Sabah çıkarken bizim kızlarla döneriz dediğimden annem gelmeyecekti beni almaya. Aynı mahallede oturuyorduk onlarla. Biri lise 2. sınıfa, diğeri lise 1. sınıfa gidiyordu. Son ders zilinden birkaç dakika sonra, şimdi konusunu hatırlayamadığım ve bize zamanı unutturan bir sohbete dalmıştık. Okulun çıkış kapısının önüne çok geciktiğimizi fark etmenin telaşıyla geldiğimizde yardım isteyebileceğimiz kimsecikler kalmamıştı ortalıkta. Oysa merdivenlerden inebilmemiz için yardıma ihtiyacımız vardı. Çünkü iki kız arkadaşımın gücü yetmezdi tekerlekli sandalyemi kaldırmaya. Çaresiz gözlerle etrafa bakınırken Hızır gibi çıka gelmişti ansızın. Bizim kızlardan biri hemen tanımıştı onu. Tam yardım isteyecektik ki arkadaşıma hızlı bir baş selamı verip merdivenlere yönelmişti. Yardım isteyebileceğimizi tahmin ettiği halde yanımızdan geçip gitme çabasına içerlemiştim doğrusu. Bırak gitsin dememe kalmadan arkasından seslenmişti arkadaşım. Birden durup bize dönmüş ve birkaç adımda yanımıza gelmişti. Ben davranışına kızdığımdan yüzüne bile bakmamıştım. Arkadaşım izah etmişti durumumuzu. Onun fizik yapısında bir genç için işten bile değildi tekerlekli sandalyemi birkaç basamaklık merdivenden indirmeye yardım etmek. Tabii demesini beklerken şey diye tereddütte kalması bu yüzden sıkmıştı canımı. Hem de öncekinin iki katı. Dizginleyemediğim bir hışımla bakmıştım iri bal kahve gözlerine. Aklımdan geçenleri anlamışçasına "Affedersiniz" diye başladığı cümleyi o an bana bile buz gibi gelen bir sesle yarıda kesip "Yardım etmekte, açıklamak zorunda da değilsiniz. Asıl siz kusura bakmayın, yolunuzdan alıkoyduk" demiştim. Neden o kadar kızdığımı ona ne o zaman bile bildim ne de şimdi biliyorum. Bu tepkim karşısında mahcup ve telaşlı cümleleri ardı ardına sıralayarak açıklamaya başlamıştı tereddütünün nedenini. Meğer birkaç sınıf arkadaşlarıyla aralarında başlayan şakalaşma kısa sürede kovalamacaya dönüşmüş ve o sırada da pantolonunun arkası yırtılmıştı. Bizim kızlar bunu duyunca kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Aslında benim içimden de kahkahayla gülmek gelmişti ama zor da olsa tutmuştum kendimi. O açıklamanın hemen öncesinde gösterdiğim tepkinin üzerine bir de haline gülersem iyice ayıp etmiş olurdum çünkü. Bütün bunlar yaşanırken o ceketini çoktan çıkarmış ve beline bağlamıştı bile. Hiçbir şey söylemeden tekerlekli sandalyemin arkasından tutmuş, bizim kızların da ön taraftan tutmasını beklemişti. Sonunda merdivenleri indik ve o hiçbirimizin konuşmasına fırsat vermeden "Hoşça kalın" deyip koşarcasına uzaklaşmıştı yanımızdan. Tıpkı yıllar önce onu son gördüğüm mezuniyet gününde sadece "Hoşça kal" deyip gittiği gibi. İşte o iki hoşça kal arasında yaşanmıştı ilk gençlik aşkı. Sözcüklere dökülmeden, sessizce, yalnızca davranışlarla. Önceden sözleşmeden her teneffüste aynı yerde buluşmalarla. Sözcüklere dökmeyi benden esirgediği sevgisini mezuniyet gününden birkaç gün önce bizim kızlar anlatmıştı oysa. Yakınlaşmamız boyunca gelmediği o tek teneffüste beni sevdiğini söylemişti onlara. "Ne kadar seviyorsun" diye sıkıştırmışlar ve sonunda "Evlenecek kadar, tamam mı?" diye bağırmış kantinin önünde. Kızlar çığlık çığlığa müjde vermeye geldiklerinde ben içimde büyük bir hüzün ve hayal kırıklığıyla her şeyin bittiğini, onu kaybettiğimi sanarak sınıfa dönüyordum. O müjdeden itibaren 3 gün boyunca her an o iki sözcüğü söylemesini beklemiştim. Okulun son günü "artık bugün söylemezse daha ne zaman söyleyecek ki" diyerek nihayet konuşacağından neredeyse emin bir duyguyla gitmiştim okula. Bütün gün bir an bile ayrılmamıştı yanımda. Fakat sevgisini açığa vuran davranışlarını da sözcüklere dökmemişti bir türlü. Bir ara "okulun önüne gidelim" dedi. İşte şimdi konuşacak galiba diye düşünerek onaylamıştım. Okul bahçesini çevreleyen duvarın yanına gitmiştik. Beklemiş, beklemiş, beklemiştim. Sonra birden ayağa kalkmış, yanağıma kaçamak bir öpücük kondurmuş ve "hoşça kal" diyerek okulumuzun sokağından aşağı doğru hızlı adımlarla yürüyüp gözden kaybolmuştu. Bir daha hiç görmemiştim onu. Bizim kızlara da sıkı sıkı tembihlemiştim bana ondan herhangi bir haber iletmemelerini. Üniversite yıllarıydı. İş, güç, kariyer sahibi olmaktı, evlilikti derken tam 28 yıl geçmiş arada. yıllar sonra aslında her yıl düzenlenen mezunlar yemeğine ilk kez katıldım dün akşam. O da oradaydı. Gecenin bitimine doğru ortak arkadaşlarımızdan biri yanımıza getirdi onu. Sadece iki eski okul arkadaşıymışız gibi davranmaya çalışarak eşlerimizi tanıştırdık birbirimize. Aradan geçen yılları özetledik bir çırpıda. Bir zamanlar sırf senin için ortopedi doktor olacağım demişti bana. Sözünü tutmuş. Ayaküstü sohbette son olarak çocuklardan açıldı söz. Kızım adaşın dedi usulca. Sonra aniden neyse bizim gitmemiz gerekiyor dedi eşinin kolundan çekiştirerek. Ve bir kez daha aynı sözcükle çıktı hayatımdan. Hoşça kal. Sevgili dinleyicilerimiz, işte haftanın ilk günündeki birlikteliğimize başladık derken sonuna geldik bile. Bugünkü programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Recep Özden vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek, hoşçakalın. Sarı inşaatlı ve İtalyanlar ve Kafa. Thank you.
Çiçekten.
Çiçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumluğu için.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadınız.